Ayrım 9.
Hazır çaresizlik durumlarından söz ederken acaba neden çatal bıçak çekmecesini her açışımda ilk gördüğüm şey fındık kıracağı olur? Tabii ben fındık kırmak istemediğim zamanlarda ama eğer ben onu arıyorsam o hemen saklanır. Neden gazetenin esas okumak istediğim yeri bahçeme fırlatılırken çalılara takılıp yırtılır ya da çamura düşüp ıslanır? Ya hele lokantada tatlıların durduğu tekerlekli masa önünüze çekildiği zaman, üzerinde hepsi cennette hazırlanmış lezzetli şeyleri gördüğünüz zaman. Ama bir kaşık daha yiyebilecek durumda olmadığınızı anladığınız zamanı ne demeli? Tabii yine de ısmarlarsınız. Kim karşı koyabilir ki? Sonra gece sabaha kadar azımsızlıktan uyku tutmaz, yatağınıza kitap okursunuz. Bu çaresizlik duygularını herkes mi hissediyor yoksa ben mi öteki insanlardan daha nörotik biriyim? Tek bildiğim, bunları deşarj edersem kendimi daha iyi hissettiğim. En iyisi de başka insanların da böyle duyguları paylaştığını anladığım zamanlar. Ara sıra bu durumlarla başa çıkmak için benim hiç aklıma gelmeyen yararlı öğütler de verirler. Örneğin, telefonda beklemeye alındığım zaman sözlüğü açıp bir yeni kelime öğrenmem öğütlendi bana. Bir başkası da satış mağazalarının birkaç kuruş karşılığında satın alınan malı kurmayı üstlendiğini haber verdi. Tatlı meselesi lokantadaki tatlılara yemeği ısmarlamadan önce bir göz atıp ona göre ısmarlamakla çözülebiliyor. Bu küçük çaresizlik durumlarını paylaşan milyonlarca insandan yalnızca biri olduğumu öğrenmek iyi bir duygu. Hepimizde vardır bu. Tıpkı ölüm gibi, vergi gibi bu durumlarda hayatın bir parçası. Onları neyse o olarak kabul etmek, gülüp geçmek iyi olur. Güldüğümüz zaman o çaresizliklerin kendi perspektifine oturduğunu görüyoruz. Biliyorum, insana çaresizlik duygusu veriyor ama başka ne seçeneğimiz var? Sizi bilmem ama ben hiçbir şeyimi atamam. Hala 13 santim eninde kravatlarım, 3 santim yakalı spor ceketlerim var. İlkokulda yazdığım ödevlerim var. Sanayi devrimi hakkında Pina teyzemin 1940'ta Venedik'e gittiği zaman bana postaladığı kartpostal bile var. Günün birinde anıtsal bir temizlik yapıp hepsini atacağım diye kendi kendime söz veririm. Ama tam bu işi yapmaya kalkışacağım sırada içime romantik sancılar doluşur. Beni bu cansız cisimlere bağlayan duygularım kabarır. Anılarım o cansızlara can verir. Yürekten bağlı olduğum şeyleri nasıl atarım ki o zaman? Bu ödev benim ilk araştırma şaheserim. Belki günün birinde biyografim yazılırken bunu da araya koyar yayınlarlar. Leo'nun ilk yılları. Böyle böyle kutular daha fazla dolar, sayıları artar, torbalar daha çok yer tutar, ev küçülmeye başlar. Ben de 1942'den kalma iptal edilmiş çeklerle vergi beyannameleri bile var. Zen konusuna derinlemesine daldığım sıralarda hocalarımın tek varlığının üstlerine giydikleri kıyafetleri olduğunu, tüm eşyalarını bir torbaya koyup sırtlarında taşıyabildiklerini hatırlıyorum. Birkaç dakikanın içinde neleri var neleri yoksa toplayıp yola koyulabiliyorlardı. Nerede isterlerse orada dolaşıyorlardı. Bir acil durum çıkıp da evimi terk etmem gerekse ne yapardım bilemiyorum. Kaç kamyon gerekirdi acaba bana? Bazı kimselerin evlerine sığmayan eşyalarını koymak için yer kiraladıklarını duyuyorum. Düğünlerinde hediye gelen kristal hala kutusunun içinde pırıl pırıl durmaktadır. Paket kurdelelerini bile saklarlar. Onları hiç kullanmadıkları porselen vazonun içine koyarlar. Bunları neden, ne yapmak için biriktirdiklerinin farkında değildirler. Öylece durur onlar orada. Eminim ki cennette zaten kristal de, porselen de vardır. Oraya yıllardır biriktirdiklerimizi götürmeye ihtiyaç yoktur. Biz modası geçmişlikten hoşlanan bir toplumuz. Hiçbir şeyi asla tam anlamıyla eskitmeyiz. Kaldırıp bir yere saklarız. Hala iyi durumda, bir gün ihtiyacımız olur deriz. Uzun süre saklarsak belki antika olarak değer kazanır deriz. Kullanılmış pipoları, halı parçalarını, eskimiş bavulları, kırık ütü tahtalarını, resim çerçevelerini, eski 45'lik ve 78'lik plakları, akla gelen ne varsa hepsini biriktiririz. Neyin adını ansanız onun mutlaka bir koleksiyoncusu vardır. Filozoflar bile yüzyıllardan beri hep biriktirmenin yararsızlığını hatırlatırlar. Buda gibi onlar da bizi uyarmış, ne kadar çok şeye sahipsek kaygılarımızın o kadar çok artacağını söylemişlerdir. Ben Nasıralı İsa'nın, Lao Tzu'nun ya da Buda'nın ağır yolculuk eşyaları taşırkenki bir resmini hiç görmedim. Fillerin, deve kervanlarının, kamyonların üzerine eşya yükleyenler hep bizim gibi basit insanlardır. Zaman geçtikçe o mallarımızın esiri haline bile gelebiliriz. Tatile çıkmaya korkarız çünkü mallarımızı geride bırakmak istemeyiz. Bir dostumun bir Mercedes'i var. Onu asla otoparka ya da kalabalık bir sokağa bırakmaz. Birisi çizer diye korkar. Ama buna karşılık tenha sokağa bırakmaya da korkar çünkü o zaman da çalabilirler. O mu arabanın sahibi yoksa araba mı onun sahibi anlamak güçtür. Ama hepimiz de şu ya da bu konuda onun kadar suçluyuz. Keşke bu hastalığa bir çare bulabilmiş olsaydım ama durum giderek kötüleşiyor gibi. Ne kadar çok şeye sahipsek o kadar çok şeye ihtiyaç duyuyoruz, kaygımız da o kadar artıyor. Şair Day Johnson geçenlerde bana mektup yazmış, içine de biriktirmenin korkunçluğuyla ilgili bir şiirini koymuş. Başkalarının da bu derde müptela olduğunu bilmek hoş. Şiirin adı koleksiyonculuk, çağdaş bir hastalık. Vardığı sonuç insanın içini ürpertiyor. Şöyle diyor şair, demek ya koleksiyoncusunuz ya koleksiyonu yapılan şeysiniz ya da ikisi birden. Kim bilir günün birinde süprüntülerimiz bizi fırlatıp attığı zaman yığının tepesinde tekrar karşılaşabiliriz. Başarabilir miyim bilmiyorum ama bir daha bir dolabın önünden geçtiğimde içinde 3 yıldır kullanmamış olduğum ne varsa fırlatıp atacağım. Yani demek ki dolabın yarısından fazlasını atacağım. Başarırsam size de haber vereceğime söz veriyorum. Hayaletlere, hortlaklara, esrarengiz fantomalara asla inanmadığımı iddia edebilecek biri değilim. Hatta itiraf etmem gerekir ki evimdeki bazı olayların mantıkla açıklanmasına hiç olanak yok. Hep süre gelen bu tür esrarlardan biri çoraplarımın nereye kaybolduğudur. Hiçbir çiftin ikisini birden bulamam. Durmadan yeni çorap almak zorunda kalırım. İlk yıkamadan sonra ortadan kaybolur giderler. Çift olarak da gitmezler. Öyle olsa o kadar sinirlenmeyeceğim. Esas kötüsü elimde bir tek yeşil, bir tek mavi, bir tek siyah çorap kalması. Koskoca bir torba dolusu çorap tekleri saklarım, onları hiç atmam. Günün birinde kaybolan tek yine esrarengiz biçimde ortaya çıkar diye beklerim ama bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Herhalde yürüyüp gidiyor olamaz bu çoraplar. Yoksa olabilir mi? Çorapların çamaşır makinesine çift çift girişini ama sonra kayboluşunu göre göre biraz nöratik bir hale geldim. Makinenin içini muayene edip dişleri var mı diye aradım. Delikleri, gizli kapakları, çoraplarımı çekip yutan görünmez boruları var mı diye baktım. Ama yok. Ne çamaşır makinesinde var ne de kurutma makinesinde. Bana inanmıyorsanız kendi makinenize bakın. Ben bu konunun da hayatın o çaresizliklerinden biri olduğuna inanmaya başladım. Bence çamaşırın yıkandığı yerde bir hayalet var. Çalkalama programının bitmesini bekleyip duruyor. Çorap teklerinin kaybolması kadar esrarengiz bir diğer şey de dolaplarda askılar belirmesi. Benim evimde yüzlercesi var. Nereden geliyorlar bilmiyorum. Ömrümde tel askı satın aldığımı hatırlamam. Kaç tanesini temizleyiciye iade ederim, çöpe atarım, sağa sola veririm, yine de dolaplar onlarla dolu olur. Benim seçimimle olacak olsa çorapların belirip askıların kaybolmasını tercih ederdim. Evdeki esrarengiz olaylar deyince aklıma geldi. Nasıl oluyor da bisküviler ben yemediğim halde yok oluyor? Hele de çikolatalı, fındıklı olanları. Bisküvi kavanozunu dünyanın parasını harcayarak dolduruyorum. Bilmem farkında mısınız ama bazı dükkanlarda bisküvi artık kiloyla değil gramla satılıyor. Sonra bakıyorum birkaç gün içinde boşalıvermiş. Hele hafta sonlarında her zamandan hızlı tükeniyorlar. Kendim yemediğimden eminim. Günde kendime ancak bir ya da iki bisküvi hakkı tanırım. Evdeki hiç kimse, hatta çikolatayı o kadar çok seven kedim bile suçu üstüne almak istemiyor ama yine de canım ne zaman bisküvi isteyecek olsa o bisküvi hayaleti oraya benden önce gitmiş oluyor. Bisküviden vazgeçmeye çalıştım ama aradan biraz zaman geçince keyfim kaçıyor. Bu yüzden kavanozu dolu tutup kendime az yeme hakkı tanıyorum. Bazı erzakın da bisküviler gibi yok olduğu kanısındayım. Yemek pişirmeyi, gurme yemekleri yaratmayı çok sevmekle birlikte tam ihtiyacım olan maddenin her zaman eksik olmasını nasıl açıklayabileceğimi bilemiyorum. Vanilya nereye gitmiş? Ya köri, kimyon, kekik? Bütün bunları dev kutular, şişeler içinde alırım. Ben mutfağımın bir duvarı boydan boya egzotik otlar ve baharatla doludur. Ama benim aradığım nerede? Bir zamanlar bu esrarengiz olaylar yalnızca bana oluyor sanırdım. Ama cesareti ele alıp bu konularda konuşmaya başladıktan sonra pek çok insanın başına benzer şeylerin geldiğini görüyorum. Bir arkadaşım var, habire çamaşır kaybediyor. Bir diğeri şampuan tutamıyor evinde. Yine bir başkası temizleyiciye, ütücüye hiçbir şey yollamadığı halde evinde biriken askılar öyle çok ki, onları ister dekorasyon, ister sırt kaşıyıcısı, ne bileyim aklına ne geliyorsa yüzlerce iş için kullanabilir. Acaba kaybolan yeşil çorabım bir başkasının çamaşırları arasında mı ortaya çıkacak diye düşünmüşümdür. Sonra bir gariplik daha var. Komşunun evinde vanilya hiç bitmiyor. Sanırım pek çok insan biraz egzantrik olmakla birlikte genelde mantıklı bir kimse olduğum görüşünde birleşecektir. Bütün bu olayların iyi bir açıklaması olduğundan eminim. Ne var ki ben henüz bulmuş değilim o açıklamayı. Bu yüzden de esrarengiz olaylar sürüp gidiyor. Bu arada çorap sorununun ABD'de bir salgın hastalık gibi yayılmaya başladığını da öğrendim. Bu konuda ben yalnız değilim. Dostlarım, akrabalarım, kadınlı erkekli, ülkenin her yanında yaşayan tanıdıklarım bana yararlı öneriler sundular. Hepsi pratik insanlardı. Çorap çiftlerini toplu iğneyle, tel zımbayla ya da iplikle birbirlerine tutturmamı önerdiler. Hatta bu iş için hazır bir tutturucu bile çıkmış piyasaya. Çorap çiftlerinin birbirinden ayrılmadan makineye girdiği gibi çıkmasını garanti ediyormuş. Bir başka öneri de belli aralarla çorap çekmecesini elden geçirmeyi, birbirine uymayan çorapları ya da kaçık çorapları kontrol etmeyi öneriyor. Bir girişimci nefis bir fikir bulmuş. Her teki ayrı çoraplar satıyor. Biri de tek kalmış çorapların serbest piyasada satılmasını sağlamaya çalışıyor. Sanatçı bir dostum farklı renklerden korkmanın kültürel bir tutku olduğunu söyledi. Ayrı renklerdeki çorapları korkusuzca giymemi önerdi. Renkler ne kadar kontrast olursa o kadar iyi dedi. Bahçedeki çiçekler gibi. Daha az atak bir başkası da tüm çoraplarını aynı renkte olarak çözmüş sorununu. Daha doğrusu esrarı çözmemiş de kendi probleminden kurtulmuş. Hayat zaten bir ödünler dizisi değil mi diyor. Şaşılacak kadar çok sayıda insan çoraplarını bir fileye doldurup öyle yıkıyor. O zaman çoraplar diğer çamaşırlardan ayrı yıkanmış oluyor ama birbirinden ayrılamıyormuş. Bir bilim adamı da bana çorapların kaybolup dolap askılarının çoğalmasının nedenini açıklarken çoraplar aslında askıların larvalarıdır dedi. Yeniden doğuşa inanan biri, çorap derdine uğrayanların geçmiş hayatlarında istedikleri iğrenç bir günahın cezasını çekmekte olduklarını ileri sürdü. Belki de sapık bir fetiş yüzünden ayaklara saldıran insanlardık dedi. 1975 yılında karikatürist Jules Pfeffer bile kayıp çoraplar konusundaki şaşkınlığını belirtmişti. Çizdiği karikatürde adam son kalan iki çift çorabını eline almış, o sırada da çamaşır makinesinden bir mesaj geliyor. Doğanın kurallarına meydan okumayı bırak, makineye daha çorap at. Hikayelerin en ilginç olanı da evin çamaşır işini üstlenmiş olan erkekten geldi. Ailesi bu çorap kaybolması meselesinden ötürü başının etini yiyor, o da bir türlü çaresini bulamıyormuş. Bir gün bir mavi çorap kayboluyor, ertesi gün bir yeşil çorap ortaya çıkıyormuş. Derken bir gün karısı karşısına dikilmiş, çekmecede birdenbire beliren kuşku verici bir çamaşırın nereden geldiğini sormuş. Benim değil diyormuş. Kavga kızışıp doruğuna ulaşırken köpekleri çamaşır odasına girmiş, ağzında komşunun çamaşırları arasından kaptığı bir parça varmış. Bir psikolojik kurama göre sorunların ne kadar yaygın olduğunu anladıkça çaresizlik duygumuz o kadar azalırmış. Bir başka kurama göre de sorunu çözmek için ne kadar çok öneri gelirse çözmeyi isteme duygusu o kadar azalırmış. Bu nedenle meşgul programlarından zaman ayırıp bana yardımcı olmaya çalışan dost ve akrabalarıma teşekkür ederim. Esrarengiz olaylar hala devam ediyor olsa bile artık yanımda başkalarının da olduğunu bilerek daha rahat uyku uyuyabileceğim. Artık hiçbir şeyin canımı sıkmasına kolay kolay izin vermiyorum ama canımı sıkmayı her şeye rağmen başarabilen şey beklemek. Zaman o kadar değerli ki insanlar bizim zamanımızı nasıl önemsemeden sömürüyorlar anlayamıyorum. Biz kendi zamanımızı ziyan etmek istiyorsak o bizim bileceğimiz şeydir. Ama başka insanların kendi zamanlarını benimkinden değerli saymalarına dayanamıyorum. Harika bir dostum vardır. Her bakımdan zevklidir onunla olmak. Ama bir yere vaktinde geldiğini hatırlamam. Eğer size saat 10'da söz vermişse, 10.30'da telefon eder, telaşlı bir sesle galiba biraz gecikeceğim der. Sırf o heves gösterdi diye bin zorlukla yatağınızdan erken kalkmış, onunla kahvaltı etmeye hazırlanmışsanız, boş boş bir saat onun keyfini beklemek daha da beter eder sizi. İnancıma göre böyle güceniklik durumları hemen dile getirilmeli, sevgi dolu bir ilişki sarsacak canavar boyutlara kadar büyümelerine izin verilmemelidir. Bu geç kalma huyu konusunda o arkadaşımla defalarca konuştum. Her defasında çok geçerli nedenleri vardır. Ya arabası çalışmamıştır, ya beklediği uyandırma telefonu gelmemiştir, ya müşterisiyle çok önemli bir satış akdini bağlamaya çalışıyordur, ya da telefonu bozuktur. Sözlerinden kuşku duymam için hiçbir sebep yok. Belki de felaketler hep onu buluyordur ama hepsinin bu kadar sık olmasını garip karşılıyorum. Faal ve yararlı olabileceğim onca değerli saati bu adamın böyle ziyan etmesi çok canımı sıkıyor. Ona hiç olmuyor böyle şeyler. Elbette ki davetlerini reddedebilirim. O zaman sorun da ortadan kalkar. Ama kendisi öyle hoş sohbet, cömert, eğlenceli bir insan ki orada olduğu zamanlarda onun dostluğunu kaybetmeyi de hiç istemiyorum. Doktorlarla da başım hep aynı derde girer. Randevum saat 1'dedir. Vaktinde varayım, trafiğe sıkışmayayım diye öğle yemeğimi feda ederim. 10 dakika kala oraya vardığımda bana doktorun biraz geç kalacağı bildirilir. Buyurun oturun, neredeyse gelir denir. Bir saat sonra içerideki küçük vizite odasına alınır, yine bekletirim. Bu sefer 15 dakika boyunca çıplaklığın getirdiği rahatsızlık içinde beklemek zorunda kalırım. Doktor sonunda belirir, bir özür bile dilemeden bugün nasılsınız bakalım der. Tansiyonum yüksek bulmasına şaşılacak bir şey var mı sorarım size. İnsanların çoğu zaman konusunda rahat davranıyor ki acaba nöretik olan ben miyim diye kuşkulanmaya başlıyorum. Toplantılara, yemek davetlerine vaktinde gelen yalnız benim. Oturup diğerlerini beklemek zorunda kalıyorum. Bana dediklerine göre vaktinde gelmek tutku eğilimi belirtisiymiş. Ama geç kalırsam kendimi hiç iyi hissedemem ben. Kendi vaktini başkasınınkinden değerli sanmak küstahlık bence. Elbette ki bazen vaktinde yetişmeyi imkansız kılan durumlar da olur. Acil bir durum çıkar, trafik sıkışır, türlü türlü şey olabilir. Ama bence bunlar çok sık oluyorsa bir patolojik durum oluşuyor demektir. Benim gibi bu sorunla yüz yüze gelen çok kişi var biliyorum. Belki güçlerimizi birleştirmeli, beklemeyi reddetmeli ya da 15 dakikadan sonra çekip gitmeliyiz. İsviçreliler dünyada randevusuna en sadık insanlardır. Belki de çocukluklarından beri trenlerin vaktinde gelip kalktığını, tiyatro perdelerinin program saatinde açıldığını, geç gelenlerin salona alınmadığını, dükkanların saatinde kapandığını görüp buna alıştıkları içindir. Zaman kavramından yoksun olanların İsviçrelilerle iş yaparken bu kadar rahatsız olması da bundan olabilir. Bizim gibilerse mutlu oluruz o ülkedeyken. Zaman hiç kimseyi beklemez. Bakalım bizim de aynı şeyi yapacak cesareti gösterebileceğimiz gün gelecek mi? Verme hevesi. Büyük Çin filozofu Lao Tzu der ki, sözle iyilik güven yaratır, düşünceyle iyilik derinlik yaratır, vermekle iyilik sevgi yaratır. Aynı sahneye lokantalarda kaç kere rastlamışımdır. İki erkek masadan kalkmaya hazırlanırlar. Bir tanesi hesabı kapar, öteki onun elinden çekmeye çalışır, bir savaştır başlar. Her biri bu jesti ne pahasına olursa olsun kendi yapmak istemektedir. Diğerini kasaya kadar kafa kola alıp kıskırarak yürütmek pahasına bile olsa. Bu durumları bilirim. Bu duyguyu da bilirim. Almak ve vermek her ilişkinin doğal bir parçasıyken bu sefer iş sıra kimde tarzında epik bir mücadeleye dönüşüyor. Elbette ki hiç kimse sürekli almak ya da vermek durumuna düşmek istemez. Ama iki kişi serbest çeviriyorsa sayıları tutmaya da ihtiyaç kalmamalı. Cüzdandan da verilse, yürekten de verilse bu hep aynıdır. Çocuklarda her zaman ver bana tutumu vardır. Buna hoşgörü gösteririz çünkü çocuktur onlar. Onların da vermekten hoşlandığını bazen unuturuz. Kendi yaptıkları bir resmi, sevdikleri bir taşı, kilden bir heykelciyi. Başkalarını bir şeyler vererek mutlu edebileceğimizi ilk öğrendiğimizde duyduğumuz sevinci hatırlasanıza. Bu hiç eskimeyen bir sevinçtir. Ama bunun altında vermenin anlamını satın almakla eşleştiren bir dürtü de vardır. Bu kadar maddeci bir toplumda bu eğilimi de yabana atmamak gerekir. Hediye verecek o kadar çok vesile var ki gün gelir hediyeyi sebebinden daha çok önemseriz. Öğrencilerimden biri bana ailesinde uyguladıkları bir başka geleneği anlattı. 25 Aralık günü herkesin birbirine hediye vermesindense yıl boyu rastgele zamanlarda yapıyorlarmış bu işi. O cehennemi alışveriş mevsimi geldiğinde yollara dökülmektense ailenin her üyesi tam uygun hediyeye rastlayacağı zamanı bekliyor, o hediyeyi getirip Haziran ortasında bile Noel hediyesi olarak veriyormuş. Eğer bu size geleneğin dışına düşmek gibi geliyorsa bu ailede hiç de öyle olmadığı ortada. Her Noel'de hatırlamamız gereken şey o hediyelerin çok daha önemli bir hediyenin simgesi olduğudur. Bu ruh elbette ki bir yıl boyu bizimle olmalı. Öğrencime göre gelenek daha zenginleşiyormuş böylelikle. Daha az ticari oluyor, odak noktası daha ruhsallaşıyormuş. Bu yöntemle Noel sevinci ve ruhu bütün yıla yayılıyor, adetlerin zorlaması olmaktan çıkıp kendi istedikleri bir şey haline geliyormuş. Ama verme ruhu da türlü türlü şekillerde gelir. Günümüzde zamandan, paradan, ilgiden yana pek hassizlik yoktur. Amerika'da geçen yıl 40 milyon insan haftada ortalama 9 saat hastanelerde, okullarda, bakım evlerinde, sağlık merkezlerinde, uluslararası yardım kuruluşlarında ve benzer yerlerde gönüllü olarak çalışmıştır. İstatistikler genellikle yanıltıcı olsa bile bu yukarıdaki rakamlarda ihtiyacı olana verme isteği açıkça görülmektedir. Almak da vermenin öteki yarısıdır. Bunu her zaman zarafetle yapabilmek pek kolay değildir. Bir dostum vardır, her Noel geldiğinde telaşa kapılır. Herkese tebrik kartları yollar, herkes de ona yollar. Kendisinin hediye yollamadığı birinden bir hediye gelmesi onu mahveder. Huzura kavuşabilmek için her şeyi bir deftere işler, karşılıklı dengeyi sağlamaya çalışır.